Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Müzikte İz Bırakanlar'da bu hafta yine çok özel bir konuğumuz var. Daha önceki programlarımızdan da hatırlıyorsunuz. Sayın Onur Özmen, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhaba.
Bugün Hasan Ferit Anlar'ı konuşacağız. Türk müziğinin çok yetenekli bestecilerinden, büyük bestecilerinden bir isim.
Türk evet, beşlerinden
Türk
de bir
beşlerinden
tanesi.
De bir tanesi, evet. Nasıl tanıyoruz Hasan Ferit Anlar'ı? Nereden başlayalım? Hayatından başlayalım biraz isterseniz. Nasıl müziğe başlamış? Küçük yaşta bir kanun virtüözü olduğunu biliyoruz zaten. Daha sonrasında bu başarıyı hangi macera ve öykü devam ettirmiş efendim?
Evet, tabii Hasan Ferit Anlar çok enteresan bir isim. Cumhuriyet döneminin ilk bestecilerinden. Hı hı. Hatta Türk Beşleri diye anılan grubun ikinci doğum sırasına göre üyesi. 1906'da doğmuş.
Pardon, burada hemen biz Türk Beşleri diyoruz ama dinleyicilerimize siz o Türk Beşleri'ni söyler misiniz bilmeyenler açısından?
Tabii zevkle.
Niçin Türk Beşleri denmiş?
Cemal Reşit Rey, evet. Hasan Ferit Anlar, Ulu Cemal Erkin, Necil Kazım Akses ve Adnan Saygun, Ahmet Adnan, evet. Saygun. Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet'in imkanlarıyla yurt dışına gönderilip okuyan ve gelip ülkemizde Batı müziğini, hı hı, ama kendi dilimize çevirerek
kendi müziğimizi
oluşturan, evet, kendi müziğimizle harmanlayan değerli bestecilerimiz, hocalarımız. Evet. Hepsinin farklı özellikleri var. Aslında kendileri biz bir ekol kuralım da Türk beşleri olalım diye bir şey yapmamışlar. Bu sonradan yakıştırılmış.
Evet. Çok yerinde bir yakıştırma olmuş değil mi? Gurur duyuyoruz.
Yani biz tabii çok hoşlanıyoruz bu durumdan ama kesinlikle. Ben örneğin Necil Kazım Akses'in pek hoşlanmadığını biliyorum gibi. Yani hani aslında
kendileri
onların çok böyle
çok
kabul ettikleri bir şey olmayabilir ama sonuçta bir şekilde bu artık yerleşmiş bir tanımlama. Hı. Biraz da böyle Rus beşlerine atfen yapılmış. Hepsinin kendine ait özellikleri var, farklı yaşamları var. Benzer kurumlarda aynı anda bulundukları durumlar var tabii. Ama Ferit Anlar hepsinden farklı olarak aslında divan müziği içinden yetişmiş bir besteci. Yani diğer bestecilerimiz de tabii ki çok hakimler. Geçen programda konuştuğumuz gibi örneğin, evet, Ferit Tüzün'ün hakimiyeti tartışılmaz ama kendisi mütevazi davranarak işte ben bu konulardan anlamam diyecek kadar tevazu göstermiş bir besteci. Evet. Fakat Hasan Ferit Anlar gerçekten ailesinde de böyle bir kanun çalınan ortamda yetişmiş, şarkılar söylenen ortamda yetişmiş. Dolayısıyla buradan uzun süre yürümüş, yani bu alanda yürümüş. Çok ünlü de bir kanun virtüözü haline gelmiş. Fakat tabii büyük üstadların yanına gide gele Hüseyin Saadettin Areller gibi ya da Edgar Manas gibi Batı müziğini öğrendikçe buraya doğru yönlenmiş. Daha sonrasında da Avrupa'ya giderek burada Joseph Marx gibi çok büyük bir bestecinin öğrencisi olmuş. Ülkesine dönmüş. O hem orkestra şefi hem de besteci olarak çok büyük işleri imza atmış.
Burada bir virgül koysak. Madem kanun virtüözü dedik. İlk kanun konçertosunu da yazan bestecimiz. O zaman kanun konçertosundan örnek dinleyelim mi?
Çok iyi olur.
Bu kanun konçertosuyla ilgili yazılma süreciyle ilgili bir hikaye var mı? Anlatmak istediğiniz.
Şunu söyleyebilirim. Kanun konçertosu, evet, kanun için ilk konçerto ama aynı zamanda da ülkemizde geleneksel bir çalgımızla yazılmış olan ilk konçerto. Yani, evet, hani bir de üst başlığı var bunun. Kanun konçertosunu...
Pardon, bir de şöyle diyebilir miyiz? Tabii. Geleneksel çalgımız olan kanunun efendim orkestra müziğiyle buluşturmak ve ilk örneği belki.
Evet tabii tabii ilk örnek.
Geleneksel yani... bir enstrümanın orkestra müziğiyle buluşturmanın ilk örneği tabii diyebilir
ki,
miyiz?
Tabii ki. Ya ülkemizde bu evet. kesin olarak böyledir. Şunu vurgulamak lazım. Hasan Ferit Anlar'ın Kanun Konçertosu gerçekten virtüözlük de gerektiren bir eser. Yani ilk yapayım diye de yapmamış hoca bunu. Gerçekten bir konçerto. Bana kalırsa bir denemeden de öte bir bu alanın başyapıtı denebilir. Kanun üstadlarına söylediklerine baktığımızda örneğin az sonraki kayıtta dinleyeceğimiz Tahir Aydoğdu'nun sözlerine de bakarsak gerçekten kanuna çok güzel yenilikler getirmiş. İşte mızrap hareketleri, glissandolar yani daha önce de pek kullanılamamış bazı şeyleri kullanmasıyla alakalı olarak çok başarılı bir yazıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki eleştiri getirenler de olmuş bu
evet.
süreçlerde. Ama hani bence türünün de ilk örneği olan bu konçerto tarihsel görevini fazlasıyla yerine getiriyor.
Evet.
Çok çok doğal bir süreç bence bu. Çünkü zaten klasik Türk müziği, divan müziği kökenli bir besteci. Bunun üzerine kendi kanun virtüözü. Sonra Büyük Atatürk'ün müzik devrimlerinin ışığı ve yolunda evrensel ABC'yi de çok iyi öğrenip yurt dışına gidip bunu kendi hakim olduğu konuyla harmanlaması o kadar doğal bir süreç ve ilk örneğini de kendi çok çok hakim olduğu enstrümanıyla bunu bütünleştirmesi ne kadar doğal bir süreç aslında, öyle değil mi? Yani ilk olmasından dolayı tabii ki bir takım eksikleri de olabilir, fazlalık da olabilir. Ama çok önemsiyorum sizin de söylediğiniz gibi misyonunu fazlasıyla yerine getirmiş bir eser olduğunu düşünüyorum.
Ufak bir ek daha yapmamız lazım. Şimdi herkesin düşündüğü gibi köksüzlük anlamında bir eleştiri olarak getiriyorum bunu. Türk beşleri asla böyle bir anda ortaya çıkmış, işte hiçbir tarihsel süreci olmadan gelmiş, oturmuş insanlar değiller. Yani Atatürk tabii çok büyük bir deha.
Kesinlikle.
Ve yeni bir şey getiriyor ama asla köksüz olarak getirmiyor. Çok derin bir kökü var. Aslında Hasan Ferit Anlar bunun kanıtı, nasıl kanıtı? Hasan Ferit Anlar'ın ataları kim diye bakarsak, mutlaka bir bakacağız. Hacı Arif Bey var orada. Itri var. Dede hı hı. Efendi var. Grifsen Asım Bey evet. var. Yani Hasan Ferit Anlar bu gelişimin ve ilerleyişin aslında çok güzel bir kanıtı. Hı hı. Yani Türk beşleri işte geldiler, hiç böyle şeyler olmayan, müzik olmayan bir topluma müziği dayattılar filan gibi. Böyle bir şey söz konusu değil. Tam aksine kültür devrimimizin en önemli simgelerinden olan bu bestecilerimiz sırtlarını hem batının köklü geleneklerine hem de divan müziğimizin ve halk müziğimizin köklü geleneklerine dayadılar.
Ve, o yüzden de sağlam evet. ve o yüzden Türk beşleri evet. olarak da adlarını altın harflerle
yazdılar. Bunu söylemek sadece dediğiniz şeyi söylemek bir cehaletin ürünü olabilir olsa olsa.
Kesinlikle.
Çünkü baktığımız zaman Anadolu tarihine, bunun birikimine ve bunun bu birikimin üzerinde olan insanlara, yetişmiş insanlara bunu dediğim gibi böyle bir şeyi söylemek ancak bir cehaletin ürünü sonucu olabilir zaten.
Tabii tabii.
Ama yani. O bizim konumuz değil.
Evet. Şimdi evet. müzik demiştik, biraz müzik uzadı evet. sohbetimiz, çok güzel. Ayrıca da sizin gibi bir ustadan da bunları dinlemek çok daha keyifli oluyor bence.
Ama
sen
çok
ne dersin?
Doğal ben... değil mi? Şimdi genç besteci arkadaşlarımızı zaman zaman konuk olarak alıyoruz. Müzikte eminim en az ataları kadar, büyükleri kadar iz bırakacaklarından
evet,
emin olduğumuz Onur arkadaşımız gibi arkadaşlarımız büyüklerimizi, bizden öncekileri anlatıyorlar. Bu çok,
çok
doğal değil mi?
Çok
keyifli değil
yüzden.
Mi? Onlar anlatmayacak da biz anlatmayacağız da kim anlatacak bunu? Şimdi,
evet, şimdi de dinliyoruz.
Evet, Kanun Konçertosu'nu dinledik. Bu muhteşem eserin birinci bölümünü dinledik yanılmıyorsam. Gerisini
Evet.
siz anons eder misiniz? Kimden dinledik, kimler çaldı, hangi orkestra?
Kanun Konçertosu'nu Tahir Aydoğdu'nun
Evet.
solistliğinde Anadolu Yaylı Çalgılar Beşlisi'nden dinledik.
Evet.
Bu noktada bir şeyi belirtmek ihtiyacı duyuyorum. Dinlediğimiz CD aslında parayla satılmayan Merkez Bankası'nın sponsorluğunda ortaya çıkmış bir CD. Ve bu serinin oluşmasında Şefik Kahraman Kaptan'ın büyük çabaları var.
Evet.
Yani bunun vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Şefik Bey
Kesinlikle.
uğraşmış, gitmiş,
Tabii
ayarlamış,
ki,
organize etmiş.
tabii ki. Çok
Çünkü
değerli
e,
bir insan o
evet
da
yani
çok.
Türk eserleri maalesef kayıtlarına ulaşmak çok zor.
Evet.
CD'lerinin basılması çok zor. Yani
Evet.
bunun da büyük bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Önümdeki
Kesinlikle.
iki CD'de de Hasan Ferit Anlar'ın birçok eseri var.
Hı.
Yani bu çalışmada Şefik Bey olsun, Merkez Bankası olsun, bütün icracı sanatçılarımız olsun, kim görev almışsa en ufak bir şeyinde
Emeği
yani
geçenlere de çok
çok çok
teşekkür
önemli.
ediyoruz.
Hepsine
Çok
selam
çok
olsun
önemli bir
buradan
kaynak
hepsine.
ve bir zenginlik
Evet.
bence.
Evet.
Hemen bu konçertonun üzerine bir soru geldi aklıma. Yeterince seslendirildi mi hani orkestralar tarafından? Ne diyorsunuz bu
Kanun
konu
sanatçılarımız
hakkında?
tarafından ne kadar iyi
Yani
dinleniyor?
beğenmek tabii ki olmaz da yani korunabiliyor mu, yaşatılabiliyor mu? Onu merak ettim.
Şahsi çabalarla ne yazık ki diyelim.
Evet. Bu çok acı verici
Evet,
ama
çok
yani.
acı verici. Yani Tahir Aydoğdu'nun sıklıkla çaldığını biliyorum.
Evet.
Ama tabii orkestralarımız ne kadar repertuarlarında yer veriyorlar ya da kuartetlerimiz ne kadar yer veriyorlar, bu tartışılır. İlk icrasını Hasan Ferit Anlar yapmış konçertonun. Tabii
Kendisi çalmışsın.
ciddi bir kanun virtüözü olmak
Ya.
gerekliliği ve özellikle geleneksel müziğimizde her ne kadar son dönemlerdeki Türk müziği konservatuarlarının büyük katkısı olsa da bazı önceki dönemlerdeki yetersizliklerden ötürü yani belki notalara hakim olmamak gibi daha yazılı değil de hafızaya dayanan bir şekilde aktarılmasından ötürü yeteri kadar yayılmış olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama zaten Hasan Ferit Anlar'la da ilgili şöyle bir durum söz konusu. Hasan Ferit Anlar biraz en azından kendini itilmiş ve unutulmuş hisseden bir besteci. Ve hayatının son dönemleri çok sıkıntılı bu sebeplerden ötürü. Özellikle geldiği köken açısından hani bu kökende bir yanlışlık varmışçasına ki katiyen böyle bir şeyin söz konusu olmadığına inanıyorum. Belki yanlış anlamalar, belki doğru şekilde anlamamalar sonucunda
Pardon,
biraz
bir parantez
ötelenmiş bir
açayım.
besteci.
Köken derken burada yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için söylüyorum. Müziksel eğitim adına.
Tabii tabii tabii ki tabii ki yani müzikal olarak divan müziğinden yetişmesi
Evet.
diyelim daha doğru olacak. Ferit Anlar Nevit Kodallı'nın deyimiyle madalyalar dağıtılırken ötede kalmış, herkese devlet sanatçılığı verilirken devlet sanatçılığı unvanını alamamış, küskünlükler yaşamış. Bir süre sonra da üretimini azaltmaya başlamış bir besteci. Yani baştaki parlak dönemleri, insanların 1500 kişilik, 750 kişilik salonda 1500 kişinin bulunduğu ve salonun yarısını ayakta
Tıklım
konserleri
tıklım
dinlediği
olan
bir
bir salon.
dönemden unutulmaya yüz tutmuş bir dönemi var. İki evlilik yapmış. Birinci evliliği çok meşhur sopranolarımızdan biri. Maalesef bu evlilikten olan çocuğu 17 yaşında İngiltere'de hayatını kaybetmiş. Bu da Ferit Anlar
Bir
için büyük bir
büyük
şey.
bir yıkıntı, evet.
Yıkıntı. Bir şey daha bazen Hasan Ferit Anlar diyoruz, bazen Ferit Anlar diyoruz. Aslında Ferit Anlar Hasan isminden pek hoşlanmazmış.
O yüzden Ferit Anlar
Evet ve gazete
diyorsun.
küpürlerinde de sıklıkla çizermiş üzerine. İstemezmiş yani. Neden bilmiyorum. Belki de kişisel olarak.
Zorlama olarak belki de
Belki de
büyüklerinden
yani
kalma birisinin de itibarını
herhalde
istemediği bir
herhalde.
şey.
Ama soyadı kanunu öncesi öyleydi ya. Hem baba ismi hem kendi konulan isim birlikte anılırdı ya. Hasan Ferit ise işte Hasan'ın oğlu Ferit
Evet,
gibi.
Hasan oğlu
Soyadı da
Ferit
Hasan
gibi
oğlu
belki
Ferit
de.
gibi. Oradan kalma
O
bir
zaman
şey
Ferit
belki de.
Anlar diyelim onun için.
Evet, Ferit
Ferit
Anlar
Anlar
da
diyelim. Şu
diyebiliriz.
andan itibaren öyle söyleyelim.
Ben bir konuyu daha girmek istiyorum. Besteciliği ve icracılığının yanı sıra aldığı eğitim gereği üst düzeyde bir şeflik tahsili aldığını ve çok üst düzey bir şef olduğuyla ilgili bilgilerim var. Bu konuda söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Evet.
Hatta bilfiil Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ernst Praetorius'un ölümünden sonra bilfiil yaklaşık 6-7 yıl galiba orkestranın genel müzik direktörlüğünü yaptığını biliyorum. Eksiğim varsa lütfen
Çok doğru. Hoca zaten divan müziği alanında eserler üretirken de tek sesli operetler yazarmış. Şimdi sizin söylediğiniz şeyden sonra niye bunu söyledim? Çünkü sahne müziğine olan merakı onu opera şefliğine de yönlendirmiş. Yani yıllarca Puccini operaları gibi çok popüler birçok operanın da temsilini yapmış. Tam rakamı hatırlamıyorum ama yani yüzlerle, binlerle anlatılan temsiller ve icraları da var hocanın. Tabii bir süre sonra üretim alanındaki geri çekilme sürecinde şeflik ön plana çıkmış. Emekli olduktan sonra, jübilesini yaptıktan sonra da konuk şef olarak sıklıkla gelmiş, gitmiş. Ben yıllar önce CSO'nun bir konserinde böyle arkalarda bir yerde...
CSO bu arada sayın dinleyicilerimiz Cumhurbaşkanlığı, evet. Senfoni Orkestrası, Ankara'daki senfoni orkestramız.
Arka taraflarında, kulis taraflarında bir yerde bir program buldum. Arşiv programı, yani güncel program değil. Abi baktım işte 70'ler. Şef Hasan Ferit Alnar. Yani çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. Tabii. Çünkü bir bestecinin şef olarak orada bulunması.
Evet.
Biz yetişemedik tabii ki onun 78'de kaybettiğimiz için icralarına. Ve maalesef pek de televizyonlarımızda, radyolarımızda onun şefliklerine ait kayıtlar yayınlanmıyor. Hakim olamadık.
Vardı mı yayınlanmıyor yoksa nasıl?
Kayıt
yani...
var mı yok acaba?
Var mı işte evet. Belli kayıtlar tarihleri geçtiği için kayıp mı onu tabii bilmemiz mümkün değil ama
bozulmuş olabilir.
Aslında bunlara tekrar sahip çıkıp biraz araştırabiliriz, evet, bir kurul kurulup değil mi?
Ne kadar güzel olur.
Biz çünkü bu programda onun eksikliğini hissediyoruz. Yani hani yeterince kaynak bulamıyoruz, evet. İşte müziklerine dair bir belgeye ulaşamıyoruz. Herhangi bir kayıt yok, CD yok yani. O yüzden hani belki araştırılsa bir yerlerden bulup bir arşiv yapabilir miyiz acaba bu Türk beşleri için özellikle, değil mi?
Tabii Erdoğan Okyay hocamızın yazdığı Hasan Ferit Alnar'a Armağan kitabında bir nokta var. Hatırlayamıyorum hangi yazarımız, hangi müzik bilimcimiz belirtmiş ama sahip çıkmazsak öyle bir gün gelecek ki artık onların eserlerini çalabilmek için yurt dışındaki kurumlardan izin almamız gerekecek. Çünkü biz sahip çıkmıyoruz ya. Ama örneğin Hasan Ferit Alnar Viyana'ya gittiği dönemlerde henüz divan müziği içindeyken örneğin bazı özel kayıtlar yapmış orada. Yani kanuncu olarak ya da klasik kemençe de çalıyor hoca. Onda da bayağı ileri noktalarda. Yani
onlar
bu çok önemli.
Çıkacaklar.
Tabii. Yani. Şu anda ben bir besteci olarak Hasan Ferit Alnar'ın orijinal basın notasına sahip değilim. Avrupa'da basılmış ve orada gidebilsem bulabilirim. Gitme olanağım da yok şu anda. Edinemiyorum da.
Kendi bestecimize ulaşmak için Avrupa'ya gitmemiz gerekecek. Yani ne kadar
tabii.
Zor.
Hali hazırda gerekiyor da. Yani.
Gerekiyor da yani.
Gerekiyor da.
Evet. Şimdi yine hemen müzik bir müzik diyelim. Daha dinleyelim.
Ne dinleyelim Onur Bey?
Şimdiki müziğimiz yine kaynaklarımıza göre bir ilk aslında. Taksim dinleyeceğiz. Taksim, evet, divan müziğimizde biliyorsunuz doğaçlama şeklinde gelişen bir müzik ve notası olmaz genelde. Yani bir saz semaisinden önce ya da başka bir eserden önce çalınan, makamı hazırlayan bir yazı.
Tamamen icracının isteğine, yeteneğine, ruhuna yansıttığı, o an içinden geçen, eski tabirle irticalen,
evet,
dedikleri
biraz da caz müziğiyle,
evet,
de
orada da
vardır, şey,
evet,
var.
Doğaçlama.
Tabii var örnekleri tarihimizde, notaya alınmış taksimler, çok meşhur üstadların işte Tamburi, Cemil Beylerin filan gibi yaptığı şeyler. Bu şu yönden ilk bestelenmiş bir taksim ve piyano her ne kadar eşlik de etse iki enstrüman için notaya alınmış. Keman piyano suiti içinde. Bu keman piyano suitinde 7 parça var. Sondan ikinci parçamız Taksim. Yine bunu çok değerli kemancı Cihat Aşkın ve ona eşlik eden Mehru Ensari'den piyanoda dinleyebiliriz. Efendim.
Thank you.
Evet, Ferit Anlar'dan dinledik, bestesini dinledik. Şeyi de konuşmak istiyoruz, hocalık tarafını. Ferit Anlar nasıl bir hocaymış?
Ferit Anlar konservatuvarın ilk hocalarından, kompozisyon bölümünde de hocalık yapmış. Şeflik hocalığı da yapmış. Çok değerli bir hoca.
İstanbul'da da hocalık yaptı galiba.
İstanbul'da da öyle bir sanıyorum,
şey hatırlıyorum sanki. Eski notlarımdan aklımda kalmış.
Evet.
Oradaki konservatuvarda da hocalık yapmış. Bizim konservatuvarımız kurulduktan sonra bizde de devam etti galiba.
Bizde tabii belki de yakında olduğumuzdan ve aynı kurumda devam ettiğimiz için daha tabii detaylı bilgiye sahibiz diyebiliriz. Benim hatırladığım kadarıyla örneğin Muammer Sun hocanın orkestrasyon, orkestra şefliği gibi derslerinden yararlanmış. Yine en yakını olan öğrencilerinden biri Nevit Kodal'dı, rahmetli hocamız.
Bu da büyük bestecilerimizden.
Evet, o da büyük bestecilerimizden.
Keza Faik Canselen yine. Benim de manevi dedem, benim üç dedem var. İkisi biri annemin, biri babamın babası. Diğeri de Faik Hoca'nın kendi deyimiyle bir müzik dedem, Faik Canselen. O da rahmetli. Tabii ondan birebir anılar dinleme olanağı bulmuştum. Esprili olan küçük bir tanesini söyleyeyim. Hoca bazen olur, çok yorgun olurmuş. Yani gerçekten bir yandan bir şeyler yazmaya uğraşıyor. İşte bazı başka görev, idari görevleri var operada. Ondan sonra şeflik yapıyor filan. Faik Hoca bir keresinde yani hocanın uyuyakaldığını söylerdi derste yorgunluktan. Bunu anlatmıştı. Nasıl bir tempoysa tabii, artık çalışma temposu.
Karşısındakiler konservatuar öğrencileri. Yani hani böyle uyutan öğrenciler de değil. Yani. Ona rağmen uyumuş.
Yani. Değil, bir de şöyle bir şey var tabii ki. Yani o devir çok önemli devirler. Cumhuriyet'in ilk yılları, ilk onlar, ilk yirmiler. Hakikaten her alanda olduğu gibi cansiperane bir emek, çalışma gerektiriyor. Bu insanlar da misyon insanları. Bunu da biliyorlar böyle olması gerektiğini. O yüzden de şimdi bakıyorum da hakikaten sanki üstün insan gibiler. Yani biyonik insan gibi çalışmaları, ne yedikleri belli, ne içtikleri, ne uyudukları, ne kalktıkları, sürekli çalışıyorlar, sürekli çalışıyorlar. Yani hep böyle bir izlenim bırakmıştır benim aklımda o dönemin, Cumhuriyet'in ilk kuşaklarının çalışma şartları.
Tabii yani ne kadar yoğun düşünceler altındalarsa artık bir anekdot daha anlatayım o zaman Hasan Ferit Anlar'la ilgili. Bir gün çok canı çekmiş. Yeni araba aldığı dönemler. Çok güzel bir kırmızı arabası varmış. Klasik. Hatta Nevit Kodallı ve Bülent Arel bir gün arabaya bakarken yakalamış kapıda onları. Hadi atlayın demiş. Sizi bir gezdireyim filan. İkisi de arkaya oturunca da kızmış. Babanızın şoförü yok mu? Öne gelin bakayım diye. Yine bir gün böyle işte araba aldığı, yeni araba aldığı dönemler, çok canı çekmiş, Akman Pastanesi'ne gitmiş. Ondan sonra işte evine dönmüş, yatmış, uyumuş falan. Sabah kalkmış, araba yok. Eyvah, arabam çalındı diye polise ulaşmış. Demişler ki sizin araba çalınmamış, pastanenin önünde motoru açık olarak bulunmuş, benzinin bitene kadar çalışmış, kapanmış. Unutmuş arabası olduğunu, arabayla gittiğini ve evine dönmüş otobüste. Yani çünkü hani o kadar meşgul ki kafası, kim bilir ne ya, düşünüyor artık, hangi tema aklında, hangi
nasıl bir
şeflik.
Meşguliyet yani, inanılmaz.
Çünkü siz az önce dile getirdiniz şeflik yönünü. Yani Hasan Ferit Anlar hakkında Viyana'da örneğin yine hocası Joseph Marx'ın kritikler yazdığı bir besteci. Yani şu eserin lirik yönlerini ne kadar güzel ortaya çıkardı, ne kadar başarılı filan gibi. Yani bu da çok önemli,
çok
bir şey.
Önemli, çok önemli.
Orada da şeflikler yapmış yani. Bir sürü orkestra ve eserleri, bir sürü orkestrayla eserler yönetmiş.
Tabii klasik Batı müziğinin başyapıtlarını yani böyle.
Yurt dışında da
Tabii şeflik. tabii.
Film ve geleneksel müzik eserleri de varmış. İstanbul Sokakları.
Buna geçmeden önce sıcağı sıcağına bir müzik daha dinleyelim.
Hadi dinleyelim.
O zaman bir şeyi hemen belirtelim. TRT kurumunun siparişi üzerine 1966'da yazdığı bir müzik bu. TRT hala misyona devam ediyor. Kesinlikle. Neyse ki. Trio Fantezi adlı eserinin ikinci bölümü Türk Aksağı.
Dinliyoruz. Thank you. Evet, film ve geleneksel müzik eserlerinde kalmıştık. Sonra
ondan önce bu eseri
evet, eserimizi
bir anons edelim.
Evet, Trio eseri. Fantezi'nin Türk aksanı, kemanda Cihat Aşkın, piyanoda Mehru Ensari ve violonselde Gülgün Akagün Sarı Sözen seslendirdi.
Evet. İstanbul Sokakları varmış. Namık Kemal yine 1949'da bu film müziğiymiş. Alıcı Kız var 1953 yılında, yine film müziği. Kelebek Zabit tek sesli operetiymiş. On Saz Semaisi, Bayati Araban Peşrev, Bayati Araban Saz Semaisi, Segah Peşrev, Sözsüz Romans gibi film ve geleneksel müzik eserleri var. Bunları dinleyebiliyor muyuz, hala var mı arşivlerde yani?
Çok
zor bir soru.
Çok zor. Yani ben en azından kendi adıma hiç dinleme şansına sahip olmadım.
Yani tarihleriyle var aslında, yani biraz araştırılsa belki de bulunacak.
Bulunabilir. Yani filmler, özellikle filmlerin de ben Cumhuriyet döneminin ilk örnekleri olabileceğini düşünüyorum. Elimde böyle bir veri yok ama yani özgün olarak bestelenmiş ilk film müzikleri olabilir. Çünkü genel sinemamızın anlayışı aslında Batı müziğinin büyük üstadları, Rus müziğinin büyük üstadları. Yani Shostakovich'lerden, Prokofiev'lerden, Mahler'lerden alıp genelde filmlere montajlamakla yapılmış uzun
yıllar. Şu anda mesela ben çok merak ettim yani. Hani, evet. Bu da bizim görevimiz diye düşünüyorum aslında, bunları tekrar bulmak, sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktartmak bizlere düşüyor ve sizlere düşüyor.
Evet, hepimize gerçekten.
Yani bir sürü kurumumuz var, birçok kurumumuz var, birçok orkestramız var. Onların misyonları bunu gerektiriyor diye düşünüyorum. Gerek kaybettiğimiz eski bestecilerimiz, Cumhuriyetimizin ilk döneminden bugüne gelen tüm bestecilerimizin eserlerine bir şekilde sahip çıkmak nasıl olur, iyi arşivlemek, onları sık sık vatandaşla, dinleyiciyle buluşturmak, belki açıklamalı dinletiler yapmak, konserler yapmak, artı konservatuvarlarımızın, müzik okullarımızın bu bestecilerimizle ilgili değişik söyleşiler, konferanslar, eserlerini öğrencilerine çalıştırarak, müfredatlarına alarak. Değil mi? Yani aklıma gelen şeyler bu, böyle olmalı diye düşünüyorum. Umarım
çünkü
bunları
muhteşem
şimdi,
eserler gerçekten.
Bunları bundan hepsinin sonra gerçekleştiririz. Bu büyük eksikliklerimiz olduğunu düşünüyorum. Bunları bundan sonra gerçekleştiririz. Siz genç bestecilerimize çok işler düşüyor diye düşünüyorum.
Öyle öyle, yani hepimizin gerçekten çok çaba harcaması lazım. Bir şeyi atlamayalım diye özellikle vurgulamam gerektiğini düşünüyorum. Hasan Ferit Anlar'ın türküler, bilindik türküler üzerine yaptığı çalışmaları, koro çalışmaları vesaire de çok var. Ama Hasan Ferit Anlar'ın en ünlü özelliklerinden biri aslında geleneksel havada yazmış olduğu çok sesli denebilecek kompozisyonların özgün temalara dayanması. Yani belli, bilindik, yaygın olan şeyleri kullanmaktan öte kendisi bir melodi anlayışı geliştirmiş ve bu çerçevede çalışmakta.
Kendisi bir üslup geliştirerek yapmış. Evet, sevgili dinleyicilerimiz, bugün Müzikte İz Bırakanlar da çok değerli bestecimiz, Türk beşlerinden Hasan Ferit Anlar'dı. Onun isteğiyle, çünkü Hasan'ı kullanmıyormuş, Ferit Anlar'dı. Konuğumuz ise Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi Onur, Sayın Onur Özmen'di. Genç bestecilerimizden ve başarılı bestecilerimizden. Çok teşekkür ediyoruz kendisine programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Sağolunuz. Haftaya tekrar Müzikte iz Bırakanlar'da buluşmak üzere.
Şimdi müzikle bitirelim.
Demeden önce
müzikle bitirelim. Demin de söylediğimiz gibi, sayın konuğumuzun söylediği gibi, Hasan Ferit Anlar'ın, kendi deyimiyle Ferit Anlar'ın o özgün melodilerinden yola çıkarak
bir bestesi
ortaya çıkarttığı çok değerli bir eseriyle bitirelim.
Evet, 1935'te bestelediği ve en çok çalınan yapıtı, Avrupa'nın birçok şehrinde, yine ülkemizde birçok yerde çalınan Prelüt ve İki Dans adlı yapıtının İki Dans kısmı. Burada Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nı Orhan Şallıel yönetiyor.
Hoşça kalın efendim.
Hoşça kalın. Thank you. Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.